Ayrım 19.
Dipnot, organizmanın bir tehlikeyle, itici uyarıcıyla karşılaştıktan sonra bir davranışta bulunup kurtulmasına, kaçma, tehlikeyle yüz yüze gelmeden bir davranışta bulunarak itici uyarıcı ile karşılaşmamasına ise kaçınma adını veriyoruz. Motifi vardır. Dökmen 1985B. Kendi akıllarına güvenen, bu yüzden de bağımlı ilişki yerine bireyselliğe yönelen Keloğlan'ın ve Tilki'nin yetişkin rolüne sahip olduklarını düşünebiliriz. Fakat ikisi de çevreleriyle sağlıklı iletişim kuramazlar. Bu iki kahraman, ana baba ve çocuk rollerini, yetişkin rollerinin koordinatörlüğü altında dengeli şekilde kullanamadıkları için çevreleriyle empatik iletişimde bulunamazlar. Keloğlan ve Tilki masallarına baktığımızda bu kahramanların akıllarını salt kendi çıkarları için bazen de başkalarına kötülük etmek için kullandıklarını görürüz. Alangu 1968, Boratav 1969. Keloğlan'da ve Tilki'de yetişkin rolünün çocuk rolüyle bulaştığı kanısındayım. Bu iki kahramanda ana baba rolü hemen hiç gözlenmez. Keloğlan yalnızca annesine karşı koruyucu ana baba tavrı takınır. O da uzak diyardan aşama geçirmiş olarak döndükten sonra. Tilki ise hiç kimseye ana babalık etmez. Kısacası bu iki kahraman masallarda akılcı, bireyselleşmiş, ancak akıllarını sapanla kuş vuran çocuklar gibi canlılara eziyet etmekte kullanan bencil kişiler olarak gösterilirler. İkisi de hayatta başarılı fakat bencil ve kötü kalpli kişilerdir. Keloğlan ve Tilki masallarında doğrudan olmasa da izleyicilere şu mesajın verildiği kanısındayım. Kendi aklına göre davranarak bireyselleşen ve diğer insanlarla olan bağlarını zayıflatan kişiler hayatta başarılı olabilirler ama kötü insanlardır, sevilmezler. Keloğlan masalların sonunda annesine karşı koruyucu ana baba tavrı sergilemenin dışında diğer insanlarla çocuk ana baba etkileşimi kurmaz. Ona yol gösteren bir ihtiyar bilge yoktur, dostu yoktur. Diğer masal kahramanları gibi fiziksel gücü de yoktur. Yalnızca aklına güvenir. Yalnızca aklına güvenen, bu yüzden de bireyselleşmiş gözüken Keloğlan, insanlarla bağımlı ilişkiler kurmaz. Salt kendi çıkarını düşünür, başarılı ama yalnızdır. Keloğlan'a ilişkin bu tanımlama, insanlarımızın kafalarında yaşattıkları, başarılı ama bencil ve yalnız olan batılı imajına ne kadar benziyor. Batılıların yalnızlık çektikleri konusunda kültürümüzde yaşayan abartılı hikayelere ilerideki bölümlerde değineceğim. Şimdi bu noktada Türk halk masallarının temelindeki bilişsel yapının iki farklı insan tipi tanımladığını ileri sürmek istiyorum. 1. İyi yiğit, kahraman tipi. Keloğlan ve Tilki masalları dışındaki masallarda baş kahramanın izleyiciye sunduğu insan tipinin özellikleri şunlardır. Fiziksel olarak güçlü, iyi niyetli, otoritenin sözünü dinleyen, otoriteye bağımlı, sınama yanılma yoluyla öğrenmeyen, kendi aklını kullanmak yerine otoritenin sözüne güvenen iyi bir insan. Bu tipe iyi, yiğit kahraman adını vermek istiyorum. 2. Kötü, kurnaz kahraman tipi. Keloğlan'ın ve Tilki'nin masal kahramanı olarak sundukları insan tipinin özellikleri ise şunlardır. Fiziksel olarak güçlü değil, akıllı, bencil, otoritenin sözlerine göre değil, kendi aklına göre davranan, bağımsız, bireyselleşmiş, kötü bir insan. Bu tipe de kötü kurnaz kahraman adını vermek istiyorum. Aşağıda bu iki kahraman insan tipi karşılaştırılmaktadır. İyi yiğit kahraman tipi. Keloğlan ve Tilki masalları dışındaki Türk halk masallarındaki kahramanların özellikleri. Fiziksel açıdan güçlü, otoritenin sözünü dinleyen, otorite karşısında çocuk rolünde, otoritenin aklına güvenen, otoriteyi bilgi kaynağı kabul eden, bağımlı, iyi niyetli. Kötü kurnaz kahraman tipi, Türk halk masallarında Keloğlan'ın ve Tilki'nin özellikleri. Fiziksel açıdan zayıf, otoriteyle iletişimi yok, yetişkin rolünde, kendi aklına güvenen, sınama yanılma yoluyla yaşayarak öğrenen, özerk, bireyselleşmiş, kötü niyetli. Masallardaki iyi yiğit kahraman tipinin temel özelliği, bağımlı, söz dinleyen ve iyi oluşudur. Kötü kurnaz kahraman tipinin özellikleri ise bireyselleşmiş, akılcı ve kötü oluşudur. Bu sınıflamanın temelinde büyük bir ihtimalle şu düşünce bulunmaktadır. Büyüklerin sözünü dinleyen uslu çocuklar iyi insanlardır. Kendi başlarına hareket eden, kendi akıllarını rehber edinenler ise kötü insanlardır. Bu düşünce şekline göre iyi insan olmak ile bağımlı olmak birbiriyle bağdaşır. Ancak iyi insan olmak ile akılcı, bireyselleşmiş olmak birbiriyle bağdaşmaz. Doğru ve yararlı bulmasak da masallarımızda verilen mesaj budur. Yukarıdaki çerçevede ifade edilen düşünce, muhtemelen Türk halk masallarını uzun yıllar sözlü iletişim yoluyla yaşatmış insanlarımızın zihinlerindeki bir kuruntudur. Dipnot: Kelly tarafından geliştirilen kişilik kuramına göre her birey bir kuruntu sistemine, bir bilişsel örüntüye sahiptir. Bu sistem, bireyin dünyayı kendine özgü algılama tarzının ürünüdür. Bireyler, sahip oldukları kuruntular yardımıyla olayları ve davranışları yorumlamaya ve yordamaya çalışırlar. Söz gelişi, bir tanıdığınızın cimri olduğuna inanıyorsanız, bu kişiden borç istemezsiniz. Ya da diyelim ki, ticaretle dürüstlüğün birbiriyle bağdaşmayacağı yolunda kişisel bir görüş geliştirmişseniz ve tercihinizi dürüstlükten yana kullanıyorsanız, ticaretten uzak durursunuz. Bu konuda sizden farklı bir kuruntuya sahip olan bir kişi ise hem dürüst hem de tüccar olabilir. Bu kuruntu günlük yaşamda ve günlük yaşamın bir parçası olan masallarda varlığını sürdürmüştür, sürdürmektedir. Günlük yaşamda ve masallarda görülen iyi insan olmak ile akılcı bireyselleşmiş olmanın bağdaşmayacağı yolundaki düşünce kanımca pratikte problem yaratmaktadır. Söz konusu bu probleme kısaca aklı kullanma problemi adını vermek istiyorum. Aklı kullanma problemine sahip kişiler, ana baba, yetişkin ve çocuk rollerini yetişkinin koordinasyonu altında yerine ve zamanına göre dengeli şekilde kullanamazlar. Kitabın bundan sonraki bölümlerinde aklı kullanma probleminin bir uzantısı olan ve bu probleme eşlik eden akıl korkusundan söz edeceğim. Akıl korkusu, insanların bireyselliklerinin, kendi akıllarını kullanma özgürlüklerinin kısıtlanması durumunda ortaya çıkar. Aklı kullanma problemine, akıl korkusuna sahip kişiler, ana baba çocuk iletişimine, dolayısıyla da bağımlı ilişkilere yönelirler. Yukarıda tanımladığım her iki insan tipinde de aklı kullanma problemi, dolayısıyla ana baba, yetişkin ve çocuk rollerini bağdaştıramama görülür. Birinci tip insan, yani iyi, yiğit kahraman, aklını kullanma konusunda çekingendir. Dolayısıyla yetişkin rolünü sergilemekten kaçınır. Çocuk ve ana baba rollerini sergilemekle yetinir. İkinci tip insan, yani kötü, kurnaz kahraman ise yetişkin rolünü başat olarak sergiler. Ana baba ve çocuk rollerini ise yeterince sergileyemez. Söz konusu üç kişisel rolü sağlıklı bir şekilde bağdaştıramaz. Ayrıca Keloğlan'da görüldüğü gibi yetişkin ve çocuk rolleri arasında bulaşma olabilir. Sonuç olarak her iki insan tipi de kişiler arası iletişimde güçlüklerle karşılaşır. Gerek iyi yiğit kahramanların, gerekse kötü kurnaz kahramanların karşılaştıkları iletişim güçlüklerini iki ana grupta toplayabiliriz. Bunlardan birincisi, iki grup kahramanın da sağlıklı bir iletişim türü sayılmayan örtük etkileşimi sıklıkla tercih etmeleridir. İyi yiğit kahramanlar, insanlar, şekil 37'de ve 38'de görüldüğü üzere imalı örtük etkileşimleri tercih ederler. Kötü kurnaz kahramanlar olan Keloğlan ve Tilki ise şekil 39'da görülen türden örtük etkileşimler sergilerler. Şekil 39'da görülen örtük etkileşimi şöyle açıklayabiliriz. Keloğlan ve Tilki bazen kişisel kazanç için, bazen de sırf kötülük olsun diye insanları kandırırlar. Alangu 1967, Boratav 1969. İnsanları kandırırken de öncelikle gerçekçi, akılcı bir şeyler söylerler. Bu yetişkinden yetişkine bir mesajdır. Fakat görünürdeki bu mesajın altında karşılarındakini kandırmaya yönelik örtülü bir mesaj daha vardır. Bu mesajın ise Keloğlan'ın, Tilki'nin yetişkininden karşıdakinin çocuğuna yöneldiği düşünülebilir. İyi yiğit kahramanların ve kurnaz kötü kahramanların karşılaştıkları bir diğer problem ise gerek edebi eserlerde gerekse günlük yaşamda bu iki insan tipi arasında çatışma çıkmasıdır. Edebiyatta bu durumun en güzel örneği Karagöz Hacivat çatışmasıdır. Karagöz genelde saf, temiz kalpli, yani iyi ve aynı zamanda yumruğuna güvenen yiğit bir kahramandır. Buna karşılık Hacivat, kurnaz, kendi aklına güvenen, ukala, kısmen bireyselleşmiş bir yarı aydındır. Söz konusu özelliklerine bakarak Hacivat'ı kötü, kurnaz kahraman kabul edebiliriz. Toplum tarafından bu iki kahramana atfedilen iyi yiğit ve kurnaz kötü özelliklerini taşıyan kişiler gerçek yaşamda da görülmektedir. Gerçek yaşamda iyi yiğit kişilerle kurnaz kötü kişiler arasındaki çekişme, çatışma önemlidir. Önemli olduğu içindir ki gerçek yaşamdaki bu çatışmanın gölgesi Karagöz ve Hacivat aracılığıyla hayal perdesi üzerine düşmüştür. Bağımlı ilişkilerin hüküm sürdüğü toplum yapısı içinde akılcı, bireyselleşmiş olmak istenmeyen bir özelliktir. Akılcı ve bireyselleşmiş kişiler bağımlılıktan hoşnut çoğunluk tarafından itilir. Kanımca Tilki, özellikle Keloğlan masalları, toplumun akılcı, bireyselleşmiş kişilere yönelik bakış açısını yansıtmaktadır. İhtiyar bilgilere ihtiyacı olmayan, kendi aklıyla hareket eden Keloğlan, başarıya ulaşır ama insanlara da kötülük yapar. Kötülük yaptığı için toplum tarafından itilmeyi hak eder. İzleyiciler, Dallas'ın J.R.'ına duydukları hayranlık gibi, alttan alta Keloğlan'a da hayranlık duyuyor olabilirler. Çünkü Keloğlan herkese kazık atar, üç kağıtçılık yapar ama sonunda köşeyi döner. Fakat kendisine örtülü şekilde hayranlık duyulsa bile toplumun Keloğlan'a ilişkin resmi görüşü olumsuzdur. Keloğlanlar kınanır. Sonuç. Bu bölümde bazı tiyatroları ve masalları kişiler arası iletişim açısından inceledik. Ele aldığımız kahramanlardan hiçbirisi ana baba, yetişkin ve çocuk rollerini yerine ve zamanına uygun şekilde dengeli olarak kullanma becerisine sahip değildi. Bu yüzden de aralarında empatik etkileşim kurulamıyordu. Kahramanlarımızın sergiledikleri etkileşimlerin büyük çoğunluğu ana baba çocuk etkileşimi şeklindeydi. Kahramanlarımız yetişkin yetişkine etkileşimde bulunamıyorlardı. Kahramanların yetişkin rolü sergileyememeleri, onların bireyselliklerinin, kendi akıllarını kullanma özgürlüklerinin bastırıldığı anlamına gelmektedir. Masal kahramanlarımızın ve onları üreten ve yaşatan insanlarımızın yetişkin yanlarının bireyselliklerinin bastırılması olayına aklı kullanma problemi, akıl korkusu adını verdik. Ana baba çocuk iletişiminin yoğun olarak yaşandığı ortamların akıl korkusunu körüklediği düşünülebilir. Bu konuyu kitabın 5. bölümünde tartışacağız. Masallarımızda ve günlük yaşamımızda ana baba çocuk iletişimi şeklinde gözlenir hale gelen katı hiyerarşi ve akıl korkusu, masal kahramanlarımızı ve insanlarımızı imalı iletişime, örtük transaksiyona yöneltmiştir. Kendi akıllarını kullanamayan ve dolayısıyla da yetişkin olamayan masal kahramanlarımız arasında Keloğlan'ın ve Tilki'nin özel bir yeri vardır. Bu iki kahraman oldukça bireyselleşmiş, kendi akıllarına güvenen ve yetişkin tavrı sergileyebilen kişilerdir. Ancak her ikisi de ana baba, yetişkin ve çocuk rollerini dengeli bir şekilde kullanamadıkları ve yetişkin ve çocuk rollerini birbirine bulaştırdıkları için sağlıklı bir iletişim sergileyemezler. Kurnazlığın ötesine geçemezler. Akıllarını insanları kandırmakta kullanırlar. Bu yüzden de bu iki kahraman uzak durulması gereken, korkulması gereken tiplerdir. Kendi akıllarını kullanma problemine sahip olan, diğer bir ifadeyle bireyselleşmekten çekinen insanlarımız, belki de bu iki masal kahramanını yaşatarak bireyselleşmenin tehlikeli bir şey olduğunu vurgulamak istemişlerdir. Eğer böyleyse Keloğlan ve Tilki, insanlarımızdaki akıl korkusunun ürünü olup, bu korkunun varlığını sürdürmesine katkıda bulunan kültürel öğelerdendir. 5. bölüm. Sanatımızda ve günlük yaşamımızda kişiler arası iletişim. Ya akıl korkusu ya yalnızlık. Bu bölümde toplumsal yaşamımızda kişiler arası iletişimin nasıl bir seyir gösterdiği ve göstereceği konusunda bir kuramsal açıklama ortaya atacağım ve bu açıklamayı desteklemek amacıyla örnekler sıralayacağım. Söz konusu kuramsal açıklama, toplumsal yaşamımızda kişiler arası iletişimin niteliği ile ilgili bir iddia kabul edilebilir. Bu iddiayı desteklemeye yönelik örnekler, günlük yaşamımızın hemen her alanı ile ilgili olsun istedim. Bu amaçla sokaktaki konuşmalarımızdan Orhun yazıtlarına, aile içi etkileşimlerden minyatür sanatına kadar çeşitli yaşam alanları üzerinde odaklaşacağız. Böylece ortaya çıkacak bilgilerin ışığında toplum olarak kişiler arası iletişim konusunda bundan böyle nasıl bir yol izlememiz gerektiği konusunu tartışacağız. Kitabın içindekiler bölümüne bakıldığında Diğer bölümlere oranla 5. bölümün adı okuyucularıma daha çekici gelebilir. Bu yüzden öncelikle bu bölümü okumaya yönelebilirler. Oysa 5. bölümdeki tartışmalara katılabilmek için önceki bölümlerde dile getirilen bir takım bilgilere sahip olmak gerektiğini sanıyorum. Özellikle transaksiyonel analiz, roller, bilişsel ve empati konusundaki kuramsal bilgilerin kitabın bu son bölümünü anlamayı kolaylaştıracağı kanısındayım. Çocuk ana babalardan oluşan bir toplum muyuz? Galiba evet. Bu cevap önemli bir iddia sayılabilir. Bu iddiamı savunmaya geçmeden önce çocuk ana baba rolüne sahip kişilerin özelliklerini kısaca belirtmek istiyorum. Daha sonra da bu özelliklerin geleneksel kültürümüzde ve bugünkü yaşantımızda hangi davranış kalıpları içinde ortaya çıktığı konusunda örnekler sıralayacağım. Çocuk ana baba olmak ne demek? Hatırlanacağı üzere her insanın üç benlik durumu vardı. Ya da başka bir ifadeyle günlük yaşamda sergilediğimiz üç kişisel rolümüz vardı. Bunlar ana baba, yetişkin ve çocuk yanlarımızdı. Konuyla ilgili incelemelerde kişilerin ilk önce çocuk, daha sonra yetişkin, son olarak ise ana baba benlik durumunu edindikleri belirtilmektedir. Berne 1961, Levin 1982, Akkoyun 1992. Bireylerin gelişimleri söz konusu olduğunda bu sıralama doğru olabilir. Ancak bu üç benlik durumunun sosyal ortamlarda sergilenmesi söz konusu olduğunda farklı bir sıralamanın ortaya çıktığı görüşündeyim. Geleneksel kültürümüzde, başka ülkelerin geleneksel kültürlerinde de böyle olabilir, İnsanlar yaşamlarının başlangıcında çocuk rolünü sergilemekte, daha sonra buna ana baba rolünü katmaktadırlar. Bazı insanların yaşamında yetişkin rolüne en sonda sıra gelmekte, bazılarının yaşamında ise yetişkin rolü hiçbir zaman dışarıdan gözlenecek şekilde sergilenmemektedir. Bu durumu şekil 40'ta gösterebiliriz. Şekil 40'ta görüldüğü gibi geleneksel yaşam biçiminde insanlar topluma katıldıklarında ilk önce çocuk rolünü sergilemekte, sonra muhtemelen özdeşim kurarak ana baba rolünü de sergilemeye başlamaktadırlar. Bu durumdaki bir kişiye çocuk ana baba adını vermek istiyorum. Çocuk ana baba rolündeki kişiler yaşamlarında yalnızca bu iki kişisel rolü sergilerler. Eğer karşılarındaki kişi çocuk rolünde ise ana baba tavrı, eğer ana baba rolünde ise çocuk tavrı takınırlar. Örneğin bir şef memurların karşısında ana baba rolü, müdürün yanında ise çocuk rolü oynar. Müdür ise şefin karşısında ana baba, genel müdürün karşısında ise çocuk rolü takınır. Çocuk ana baba rolünü sergileyen kişilere çoğunluğun tanıdığı bir örnek vermek istiyorum. Örneğim televizyonda yıllardır beğeniyle izlenen Bizimkiler adlı diziden olacak. Bu dizideki muhasebeci Ergun'u düşününüz. Çocuk ana baba tiplemesine neredeyse tam olarak uyuyor. Ergun patronlarının yanında el ovuşturan, onların otoritesi karşısında boyun eğen bir çocuk rolünde gözüküyor. Fakat aynı Ergun Çaycı Abbas'ın karşısında ana baba oluyor. Otorite konumuna yükseliyor. Bol bol eleştiriyor Abbas'ı, eleştirici ana baba. Evliliği konusunda ise ona destek oluyor, koruyucu ana baba. Bütün bunlara Ergun'un bir çocuk merakı ile kapı dinlemesi de eklenince zengin bir çocuk ana baba kompozisyonu ortaya çıkıyor. Benzeri durum Çaycı Abbas, katil içinde geçerli. Abbas da bir yandan patronların karşısında boynu bükük bir çocuk, bir yandan ise arkalarından onların hakkını savunmaya kalkıştığında celallenmiş bir ana baba olmaktadır. İçindeki 10 taneyi aşkın çok canlı karakterle çocuk ana babalar toplumunun özelliklerini yansıtan bu dizi bize çok tanıdık geliyor. Çok tanıdık geldiği içindir ki yıllardır beğeniyle izleniyor ve zaman zaman bazı meslek grupları bu diziyi seyredip bizimle alay ediliyor diye ayağa kalkıyorlar. Aslında hepimiz bu dizide bizden söz edildiğini düşünebiliriz. Çünkü diziyi seyrettiğimizde neredeyse aynaya bakmış gibi oluyoruz. Bir insanın çocuk ana baba olması demek, yaşamında bu iki rolü kaynaştırarak oynaması demektir. Çocuk ana baba tavrı sergileyenler bazen bu iki rolü öylesine ustalıkla kaynaştırırlar ki belli bir durumda çocuk mu ana baba mı olduklarına karar vermekte güçlük çekebiliriz. İstediği oyuncak alınmadığı için tepinerek bağıran bir çocuk ile istekleri zamanında yapılmadığı için tepinip bağıran bir müdür arasında ne kadar fark var? Ya da herkesin etrafında pervane olmasına alışmış bir çocuk ile emrinde çalışanların gözünün içine bakmasına alışmış bir patron arasında ne kadar fark var? Kişisel rollerin, benlik durumlarının sosyal ortamlarda 3 ayrı kompozisyon içinde sergilenebileceği görüşündeyim. Şekil 41'de söz konusu 3 pozisyon görülmektedir. Bunlardan birincisi yalnızca çocuk ve ana baba rollerinden oluşmaktadır. Bu kompozisyonda yetişkin rolünün sergilenmesi ya tümden yasaktır ya da ancak sınırlı ölçüde mümkündür. Eğer bir toplumdaki kişilerin çoğunluğu kişisel rollerini bu tür bir kompozisyon içinde sergiliyorlarsa, bu topluma çocuk ana babalar toplumu, bu toplumu oluşturan kişilere ise çocuk ana baba davranışlı kişi adını vermek istiyorum. Çocuk ana babalar toplumunda çocuk ve ana baba rollerinin sergilenmesi doğal karşılanır. Yetişkin rolünün sergilenmesi ise ayıp sayılır. Bu yüzden bu toplumdaki kişilerin sergiledikleri yetişkin rolü güdük kalmıştır. Geleneksel kültürümüze ve bugünkü yaşantı biçimimize baktığımızda zamanla bir ölçüde değişme görülse de genelde bir çocuk ana babalar toplumu olduğumuzu söyleyebiliriz. Şüphesiz aynı durum dünyadaki başka toplumlar için de geçerli olabilir. Kişisel rollerin ikinci sergilenme biçiminde kişiler yetişkin rollerini başat olarak kullanırlar. Çocuk ve ana baba rolleri güdük kalmıştır. Bazı Batı ülkelerinde örneklerine rastlayabileceğimiz bu kompozisyonu sergileyen kişilerin bireyselleşmiş olduklarını söyleyebiliriz. Bireyselleşmiş kişilerin Batı ülkelerinde daha çok, bazı ülkelerde örneğin bizim ülkemizde ya da Uzak Doğu ülkelerinde ise daha az sayıda bulunduğu düşünülebilir. Yetişkin rolünü başat olarak sergileyen, diğer kişisel rollerini ise pek fazla sergilemeyen kişilerden oluşan topluma yetişkin toplumu, bu toplumdaki kişilere ise yetişkin davranışlı kişi adını vermek istiyorum. Bu kuramsal bir adlandırmadır. Dünyada böyle bir sıfata tamamen uygun bir toplum bulunmayabilir.